Gaflet, samimiyetsizlik ve akıbetin sonucu olan ölüm. İnşallah bunu paylaşalım diyoruz sizlerle. Tesbihlerimizi elimize aldık. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dostlar, salavat-ı şerifeler getire getire programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. İçimizde evinin kabir gibi ıssız, sessiz, nursuz, neşesiz ve matemhane, meleklerden mahrum viranhane olmasını isteyen var mı dostlar? Kimse istemez değil mi? Yine kalbinin virane olmasını, gönlünün karanlıklarda kalmasını isteyenler var mı içinizde? Hayır değil mi dostlar? Elbette kimse istemez bunları. Herkes gönlünün aydınlık, evinin bir cennet köşesi olmasını ister değil mi? Hep böyle arzular. O halde dostlar, ne yapalım ki gerek kalbimizi, gerek evlerimizi ve çevremizi kabir gibi ölü, virane gibi mahrum ve mahsur olmaktan kurtarabilelim? Gönül evimizi soyan eşkıyalar kimlerdir acaba? Hayat ağacımızı kemiren kurtlar, ömür sermayemizi çalan hırsızlar kimlerdir dersiniz? Buyuruluyor ki, nefsini temizleyen arıtan kurtulmuştur. Onu kirletip örten, kötülüklere daldırtan da ziyana uğramıştır. Şems suresi 9 ve 10. ayet-i kerimeler. Allah'a itaat ederek nefislerini temizleyen ve onu isyan ve günah kirinden arındıran kesinlikle kurtulmuştur dostlar. Kim nefsini fücurdan temizler, takvaya yükselir ve içinde iyilikler geliştirirse o muhakkak kurtuluşa uğrar. İnkar ve isyanla nefsini hakir kılan ve dostlar onu helak yerlerine götüren muhakkak ziyandadır ve kayıptadır. Çünkü kim nefsinin arzularına uyar, Mevlasının emrini isterse, Mevlanın emrine, yani Allah-u Teala'nın emrine isyan ederse, akıllılar zümresinden çıkmış olur. Ahmak, cahiller zümresine katılmış olur. Çünkü nefsinin iyilik eğilimlerini bastıran ve nefsinin kötülük eğilimlerini çeken kişi, kendilerine çeken kişi, dostlar o fücura o kadar destek verir ki takvayı bastırır ve tıpkı toprağın ölüyü saklaması gibi takvayı saklar. Bu kişi hüsrana uğrayanlardandır dostlar. Dikkat etmenin ehemmiyetini altını çizerek gösteriyoruz. Düşünülürse dostlar kainatta her şey güzel. Her şey güzel ama güzel olmayan tek şey terbiye edilmeyen nefistir dostlar. Allah-u Teala o nefisleri terbiye etmeyi bizlere nasip-i müyesser eylesin inşallah. Bu konuda şöyle buyruluyor. Diyor ki kurtuluşa ermenin, nefsi arındırmaya, ziyana uğramanın da ona fenalıklar içine gömmeyi, yani sıkıntıların içerisine gömmeye tek çare Allah-u Teala'nın yoluna teslimiyettir. Hem dünya ve hem de ahiretle ilgili bir meseledir bu. Nefsin terbiyesi. O halde dünya ve ahirette kurtuluşa erme ancak nefsi fenalıklardan arındırmayla mümkündür. Çünkü nefislere kötü şeyler söylenmemesi gerekiyor. Çünkü nefis terbiye edildiğinde mükemmelliyeti kazanıyor. Bu mümkündür. Dünyada ve ahirette nefsini fenalıklara gömmekten daha rezil bir ziyan yoktur dostlar. Hazreti Peygamber Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki cihanın sultanı Şems suresinin 9 ve 10. ayetini okumuş ve sonra da vakfede durarak şöyle demiştir. Allah'ım nefsime takvasını ver ve onu pak eyle, yani temize. Onu pak edecek yegane sen varsın. Onun velisi ve mevlası sensin diye buyuruyor. Çoğu zaman dostlar düşmanı dışarıda ararız. Oysa düşmanın azılısı en şiddetlisi içimizdedir. Farkında bile değiliz bundan. Senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir diye buyruluyor. Öyleyse diyebiliriz ki dostlar nefsini ıslah etmeyen başkasını da ıslah edemez. Kendisi salih olmayan başkasını da zaten ıslah edemez. Kendisi kamil olmayan başkasını da ikbal edemez. Hepsi birbirine bağlantılıdır dostlar. Her zaman için insanlara bir şeyler vermeye çalışırsın, gayret gösterirsin. Ama bu arada hayatını geçirmediğin sürece muafsın. İnsanları kınıyoruz. Birçok insanı. Onun kaşını beğenmiyoruz, onun malının gözünü beğenmiyoruz. İşte efendim şu şöyle namaz kılıyor, şöyle şöyle yapıyor. Bu böyle yapıyor, bu bunun arkasından şöyle gıybet ediyor, şuna diyor. Ve arkalarından birçok insanların da tasnif etmediğimiz, nefsimizin istemediği insanların arkasından da bazen kızdığımız zaman ve onlara herhangi bir şekilde bağlantımız var ama bizim nefsimiz isteği doğrultusunda bize yönelmiyor ise bazen de beddua ederiz arkasından. İşi rast gelmesin, şöyle olsun, böyle olsun. Ama öyle mi yapıyor Allah'ın Resulü? Nedense dostlar bizler İşimizin düştüğü zamanlar bizim istediğimiz işi yapmayan insanlara veya açıklarını gördüğümüz insanlara suizanda bulunuyoruz. Onlara çok kızıyoruz. Dua etmek aklımıza gelmiyor. Çocuğumuza bile aynı şekilde. İşte şura böyle olsun, bu böyle olsun, Allah canını alsın. Haşa bazen öyle dua eden insanlar da var. Allah-u Teala seni hidayet etsin inşallah. Allah-u Teala'nın bereketi üzerine olası inşallah. Bu şekilde yani kızdığın zaman illa bir şeyler söylemek gerekiyor ise dua şeklinde olsun. Beddua şeklinde değil. Öyle insanlara kızıyoruz. Onlara hiçbir zaman nedense bu beddua değil de dua etmek aklımıza gelmiyor. Allah-u Teala sana cennet nasip edesi inşallah. Yapmasaydın şöyle olmaz mıydı? Rabbim seni bağışlasın inşallah. Yapma şöyle şeyler vesaire gibi çıkışlarla insanlar mümkün olduğu kadar kızdıkları zaman dua etsinler ki duaları yerine ulaşsın. Hadi ola ki beddua etti. Allah muhafaza. O dönüp de sana geldiğinde senin halin ne olur? Allah muhafaza. Ya Rabbi Allah-u Teala'ya sığınırım böyle şeyler düşünmekten bile. Çünkü hep tenkit eder oluyoruz ama nedense işimizin gelmediği noktada her zaman tenkit edenlerdeniz. Hep tenkit eden insanlar olduğumuz sürece de hiç bazen aynaya bakmak da aklımıza gelmiyor değil mi? Başkalarını eleştirmek çünkü çok kolay. Şu falan kocası şöyle şöyle şöyle diyor, şöyle şöyle yapıyor. Falanın kaynanası şu şekilde ona davranıyor. Veya gelin şöyle dedi. Veyahut da kaynanan var ya o kaynanan böyle böyle diyor. Veyahut da işte arkadaşına, dostuna, aynı mesaide, aynı çatı altında çalıştığın insanlarla beraber her zaman gıybet eden insanlarız. Her zaman, çoğu zaman gıybet etmiyorum diyen insan acaba kaç tane var içimizde? Muhakkak her gün bu hataya düşüyoruz. Gıybet etmesek bile belki suizanda bulunuyoruz. Belki ibremiz yine oynuyor. Artık çok normal gibi geliyor. Gayet normal yemek içmek. Bu fıtratımız gibi gıybet etmek de alışkanlık haline gelmiş. En yakın. Oturuyorsun bir arkadaşınla beraber. Aynı çatı altında çalışıyorsun. Diz dize göz göze konuşuyorsun. Beraber yemek yiyorsunuz. Çoğu zaman birbirinize sarılıyorsunuz. Birbirinizle beraber aynı muhabbeti taşıyorsunuz. Ola ki sana işi düştü ve senin istemediğin bir şeyi yaptı. O anda sen de onu istemedin. Bitti. 2 dakikada satarsın onu. 2 dakikada o arkadaşını hemen satarsın. Alacağı olsun. Hemen gider başkasına söylersin. Aynı cadılar. İşte işin düştüğü şöyle yapmadı, böyle yapmadı diye. Artık alışkanlık haline getirildi. Ama bir de çıkıp da şu aynada kendine bir baksan ki, acaba bunları söyleyen be adam ben kendim. Acaba benim halim ne ki? Ben neyim ki başkasından ne bekliyorum diye. Ama öyle bakmayız aynaya baktığımız zaman. Nefsimizi bu şekilde düşündürmeyiz. Aynaya baktığımız zaman ya kaşımıza, ya saçımıza, ya sakalımıza, ya bıyığımıza bakarız. Öyle değil mi dostlar? Üstümüze, elbiselerimize bakarız. Çünkü görmek istediğimiz nefsin hoşuna giden şeyler. Oyunları ararız. Ama tefekkür noktasında bakmayız. Acaba ben bir hataya düştüm, gıybet işledim, günaha girdim. Acaba Rabbim benden razı mı diye? Veya Allah-u Teala beni affedecek mi diye? Belki de Allah-u Teala şu aynada baktığım suratıma, acaba kaşım, gözüm kırılsa, ağzım burnum dağılsa, gözüm bir yerde olsa, kulağım bir yerde olsa, azalarım yerinde olmasa, acaba benim halim ne olurdu? Belki de bu Allah-u Teala bana bunu vermeyip de başka sıkıntılar bahşetse benim halim ne olurdu diye tefekkür noktasında düşünmüyoruz. Nefsimizin istediği şeyleri düşünüyoruz. Yakışmış mı? Şöyle olmuş mu? Kaşımın yanında gözüm var, gözümün üstünde kaşım var. Hep buraları arıyoruz aslında. Onun için aynaya bakmayı ihmal ettiğimiz için bu noktada onun için de daima gıybeti artık sakız gibi yaptık. Çatır çatır her gün şişirip şişirip patlatıyoruz. Yazılıyor hanemize, yazılıyor. Evet, tövbe istiğfar etmezsen, helalleşmezsek acaba halimiz ne olacak? Onu nefis yine düşünmek istemiyor. Allah-u Teala bizleri affetsin dostlar. Sanki cennetle müjdelenmiş gibi yaşıyoruz. O kadar mutluyuz ki her şey güllük gülistanlı. Gülüyoruz, oynuyoruz, gıybet ediyoruz, başkasına küfrediyoruz, suizanda bulunuyoruz. Doğru dürüst ne namazımızı kılabiliyoruz, ne hayır yapıyoruz, ne hasenat yapıyoruz. Çok mutluyuz. Havalarda uçuyoruz, sarılıyoruz, oynuyoruz birbirimize, cennetlik gibi müjdelenmiş vaziyette. Umursamaz içindeyiz. Gafletin içindeyiz. Hele bir düşünsen ki dünya kan ağlıyor. Ele düşünsen ki İslamiyet'e dünyanın her tarafında saldırılar var. Birçok canlar gidiyor, birçok sıkıntılar gidiyor, birçok başlar gidiyor. Onları düşünmek işimize gelmiyor. Çünkü neden? Nefsin istediği o değil de onun için. Nefsin istediği senin ensen kasan kesen de olsun. Başka hiçbir şey değil. Nefsin istediği o çünkü. Ve böyle olduğumuz için de imtihanlar girdaplaşıp girdaplaşıp şimşekler çakarak geliyorlar. Allah-u Teala affı mağfiret eylesin. Kendi nefsime diyorum dostlar. İlk önce kendi nefsime söylüyorum. Allah beni affetsin inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde diyor. Yani en büyük düşman şu anda nefistir. Terbiye edilmeyen nefis. Terbiye ettiğin sürece önüne geçebilirsin. Dünyalıkların da peşindeyiz. Öyle bir muhabbetle koşuyoruz ki ve birçok şeyleri de çağrıştıra çağrıştıra yapıyoruz bu işi. Bir gün gönül dostları, dünyalıklara o kadar çok muhabbetimiz var ki ve onun için o muhabbetin içerisinde farklı bir alemin içerisine gidiyoruz. Bir Allah dostu bir gün yanında talebeleriyle beraber gidiyor. Talebelerden bir tanesi diyor ki, efendim sultanım görüyorsunuz değil mi? Şu kentler diyor ne güzel oynaşıyorlar, affedersiniz köpekler. Ne güzel oynaşıyorlar, boğuşuyorlar, cici böyle altta yuvarlanıyor, üstte yuvarlanıyor falan bir muhabbetli. Sultan diyor ki, evladım, onların öyle oynadığına, oynaştığına bakma. Sen onların arasına bir kemik at, bak bakalım oynaşıyorlar mı, birbirlerini mi parçalıyorlar? İşte mesele burada net bir şekilde çözüldü. İşe dünyalık girdi, bütün dostluk gider, bütün arkadaşlıklar girer. En samimi olduğun, kardeşin bile olsa, akraban bile olsa, en yakının bile olsa, senin madden maneden bir imkanını gasp ettiği zaman bütün dişlerini gösterirsin. Yeri gelir ona küfürler edersin haşa. Saldırırsın, bağırırsın, çağırırsın. Tek kapı pencere tokatlarsın. Bir gün bir sürü arkadaşımla beraber konuşuyorduk. Dedi ki çok yakınım, çok akrabam dedi. Benim amcalarım dedi, yan yana görüşen insanlar dedi ki kardeştir bunlar dedi. Bir tanesi bir tanesinin dedi arkasından dedi 2 metre kaçmış yan tarafa. Kardeşinin diye şeyine geçmiş. Bu adam namaz kuruyor, ibadet ediyor. Birçok ibadet şeyini yerine getirmeye çalışıyor dedi. Hacıdır, şudur budur bir şeyler saydı işte. 1 metre 2 metre tarlası kardeşine geçti diye diyor, ağza alınmayacak şeyler söylüyor, üzerine saldırıyordu diyor ve kavgalar çıkıyordu diyor. 1 metre insan kardeşiyle bile. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Bunun gibi daha ne olaylar var? O dünyalık işte bir kemik misali. Ortaya atıldığında, dünyalık işin içine geldiğinde insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Hiçbir şey. 1 santim 1 milimini bile kaptırmak istemiyor insan. Yine bu mevzuyla ilgili değerlendirme yapıyorum, çok özür dilerim. Bir gün yine anlatmışım zamanında, inşallah tekrarlamak istiyorum. Bir sultan, gönül sultanı yine istişare ediyorlar talebeleriyle beraber. Diyor ki işte şunun halini neye benzetirsiniz bilir misiniz dostlar diyor. Evlatlarım diyor, kemik almış önüne bir tane kelp, büyük bir zevkle yalıyor. Yalıyor, yalıyor, yalıyor, oynuyor, ısırıyor, yalıyor ve hayatını böyle geçiriyor. Yani hayvan orada fıtrat icabı gerekeni yapıyor yani. Ve ondan sonra oynuyor, oynuyor. Bir süre sonra diyor öyle bir şey oldu ki diyor, köpeği öldürdüler. Köpeği alıyorlar, götürüp bir çukurun içerisine atıyorlar. Tekrar geldiklerine bir bakıyorlar ki başka bir kelp aynı kemiği önüne almış, o da yalamaya başlamış. Kaldığı yerden devam ediyor. İşte dünyalıkları da buna benzetiyorlar dostlar. Bir insan gelir onunla oyalanır, oyalanır, oyalanır. Her şeyini unutur, her şeyini ona doğru yönlendirir. Malım mülküm, her şeyi tamamen bütün alemini ona doğru döndürür. Ve ondan sonra da gün gelir, götürürler bir çukura koyarlar, bir bakarlar ki yakın akrabası, eşi, dostu yine aynı yerden, aynı muhabbet, aynı kaldığı yerden devam etmişler, sarılıp götürüyorlar. İşte bu misal, teşbihte hata olmasın, affınıza sığınıyorum, dünyaya tamah, aşırı tamah kılan insanlar için geçerlidir. Allah-u Teala böyle olmaktan bizlere muaf buyursun inşallah. Çünkü bizler İşimize geldiği zaman bu noktada mazeretlerin gölgesine sığınırız ama çözüm bulmaktan uzak dururuz. Nefsimizin istediği bu çünkü. Çünkü verilen nasihatler ve söylenen şeyler nefsin hoşuna gitmediği için bu konuda ayetlerle ilgili, hadislerle ilgili hiçbir şey işimize gelmez. Böyle sohbet olduğu zaman da arkamızı döner, başka işe bakarız. Çünkü nefsimizin istemediği bir şey tartışılıyor. Ama unutmuyorlar ki ölüm var, bir gün kapını çalacak. İnşallah programın ikinci bölümünde o ölüm kapıyı çalacak. Neler olacak? Onu da inşallah sizlerle beraber kısa da olsa paylaşacağız Allah-u Teala'nın izniyle. Kıyametin alametleri artık dostlar o kadar ciddi ve o kadar çetin ki artık öyle bir alemin içerisindeyiz ki her an kopacak olan bir kıyameti bekliyoruz. Geçenlerde özür dilerim bir televizyon kanalında, isim vermiyorum reklam olmasın diye, televizyon kanalında bir haber geçti. Fırat Nehri'nde altın bulundu diye. Haber ne kadar güzel. Fırat Nehri'nin altında dünyanın en büyük altın rezervi var diye. Ve tabii ki dış güçlerden büyük olan kıtalardan bir tanesi olan Amerika tabii bunu yukarıda uydularıyla görüyor ve de tespit ediyor. Ve bundan sonra da burada büyük bir rezervin olduğunu keşfediyor ve ondan sonra bununla ilgili yorum yapıyor ama bir şekilde yorum yapıyor, artık gerisini saklıyor. Çünkü neden? Acaba ben ne yapsam da o altını alsam derdi başlayacak. Çünkü çok büyük bir rezerv bu. Fırat Nehri'nden geçtiği için hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Çevre komşu ülkelerimizle beraber tabii ki. Ve onunla ilgili hemen bir hadis yakalanıyor. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, bakın dostlar bu hadisin taçta bulunuyor inşallah. Allah nasip ederse inşallah bunu ben hadisin numarasıyla beraber de haftaya vermek istiyorum. Şu anda aklıma geldiği için geçmek istiyorum konuyu. Diyor ki Fırat'ta diyor altın bulunacak diyor kainatın efendisi. Çok büyük bir altın bulunacak, dağ bulunacak diyor. O bulunan altına diyor her taraftan insanlar gelecekler almak için. Hepsi de helak olacak diyor. Ümmetin bunların arasında bulunmasın diyor kainatın efendisi. Hadis bu kadar net. Her taraftan gelecekler, gelen helak olacak diyor. O altın almak için gelen helak olacak, ümmetim onların içinde olmasın diyor. Alemlerin efendisi 1450 sene önceden bunun haberini vermiş. Şimdi onu bulan acaba ülke Amerika neler olacak? Neler etrafta gelişecek ve ondan sonra da ümmeti olan insanlardan, acaba ümmeti olanlar inşallah uzak duracaklar, öyle dua ediyoruz. Onun ümmet olduğunu kabul etmeyenler de aynen atlayacaklar. Kelbin ette atladığı gibi, kemiği atladığı gibi. Allah-u Teala inşallah sıkıntılardan bizi muaf tutsun. Allah rızası için tebliğ etmek istedim. İşte alametler artık o kadar net ki dostlar, artık nelerin peşindeyiz, nelerin peşindeyiz, bunları merak ediyorum. Rabbim bizi bağışlasın inşallah. Diyor ki kainatın efendisi bu konuda, yine bu konu derken gaflet noktasında yine devamla dönmek istiyorum. Konuyu fazla dağıtmamak için. Kur'an-ı Kerim diyor bütün kötülüklerin nefisten geldiğini ve de ayette şöyle buyuruyor. Ve sana isabet eden her fenalık da kendi nefsindendir. Nisa suresi 79. ayet-i kerimede böyle buyruluyor. Ve nefsin şiddetle kötülüğü emrettiğini bildirir diyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerimede. Yine nefis, yine nefis. Çünkü nefis koca oğlanla hakikaten imtihanımız çok çetin. Nefsini beğenen, nefsine teslim olan ve nefsine itimat eden bedbahtır. Bu 2-2 daha 4'tür. Nefsini terbiye eden ve onun ayıbını gören ise bu bahtiyarlıktır dostlar. Bu nefsin terbiyesi demektir. Nefsi unutmak gaflettir. Onu hiçbir zaman unutmamak lazım. Onun hilelerini ve desiselerini bilip de görmemezlikten gelmek ise hakikaten bir ihanettir. Cinayettir. Bile bile kendini ateşe hazırlamaktır. Nefsin ıslahı ise ancak İslam'a tam teslimiyetle ve uymakla mümkündür. İslam'a teslim olmayan bir insan hiçbir şekilde nefsini ıslah edemez. Hiçbir şekilde edemez. Ben nefsime hakim oluyorum. Ben nefsimin bana verdiği vesveselere kesinlikle uymuyorum diyen insan için evliya olması lazım. O da acaba memlekette kaç tane? Dünyada kaç tane? Bir gönül dostuna sordular. Efendim dediler. Bu kadar zat var. Bu kadar memlekette Allah dostu denen isimler var. Acaba dediler bunların hepsi mi Allah dostu? Hepsi mi gerçekten ehli tasavvuf? Başında duranlar. Elinin parmaklarını gösterdi diyor efendi. Evladım işte bu kadar ya var ya yok diyor. İşte öyle bir zamanın içerisindeyiz. Allah-u Teala akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Samimiyeti ararken, samimi olmayı ararken Allah-u Teala'nın isteklisi olmak lazım. Allah dostları her zaman için dostlar Allah-u Teala'nın isteklisi idiler. Allah dostları şöyle buyuruyor. Divan-ı İrfan adlı bir eserde, bir gönül dostunun yazdığı eserde, mahlukat içinde Allah'ın çok sevdiği ve kendisine yakın ederek en çok ikram ettiği insan-ı kamildir diye buyuruluyor. Buyuruluyor ki, insan-ı kamilin Rabbi ile öyle huzur ve yakınlık anları vardır ki, çok zaman kul olduğunu bilemez diye buyuruyor. O kadar deruni bir mevzu. Kul olduğunu bile veremez. Unutur gider. Öyle bir alemin içerisine dalar. Hadis-i şerifte Rabbim ile öyle bir anım olur ki araya hiç melek-i mukarret ve nebi-i mürsel giremez diyor Allah'ın Resulü. Allahu Ekber. Öyle bir an olur ki. Yine de buyuruyor ki yine bir hadis-i şerifte Yaradanım şöyle buyuruyor. Kulum bana nafilelerle o kadar yaklaşır ki gören gözü, İşiten kulağı, söyleyen dili ve tutan eli ben olurum diyor Allah'ın Resulü. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Aşk seçilmişlere işte öyle verilir dostlar. Öyle Allah-u Teala'nın sevgili dostları var ki, diyor ki, daha ben anne karnındayken Hakk'ın isteklisiydim. Bu ne demektir dostlar ya? Allahu Ekber. Hakk'ın isteklisiydin diyor daha anne karnındayken dahi. İşte teslimiyet bu Allah-u Teala lütfetmiş. Seçilmiş olabilmenin özelliği bu. Hakiki büyük saadet dostlar. Allah'a yakınlık iledir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Ondan gafil ve uzak olmak bedbahtlığın en kötüsüdür. Yakınlığı iman ve güzel işleriyle, uzaklığı da inkar ve emirlerine uymamakla olur dostlar. Bazı böyle günümüzde enteller vardır. Kendilerini yüksek tabakada gören insanlar. Bazıları. Onlara dua ediyoruz. Allah'ım onlar hidayet eyle diye inşallah. Kötü söz yok, sıkıntı yok. Hidayet etsin diye Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Bilmiyorlar ya Rabbi, bilseler yapmazlardı diye. İnançlı insanlara karşı çok farklı bir tavırla bakarlar. Onları gericilikle suçlarlar. Onları bilmemezlikle suçlarlar. Onlara çağın dışında olan insanlar gibi bakarlar. Ama Allah-u Teala'nın huzurunda gerçek olan çağdaşlık, Allah-u Teala'yı anan ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e uyan insandır. Bunların dışında olan insanlar zaten bu çağın dışında olan insanlardır. Bu kıyamete kadar da böyledir. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Allah-u Teala'nın anılmadığı kalp, Allah-u Teala'nın zikrinin geçmediği kalp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbeti, sevgisi olmayan kalp, sobanın içindeki kömür şeyi gibidir, kovası gibidir. Yanar yanar durur, sonra kül olur, götürürler çöpe dökerler. Ondan sonra da gidenler gitti. Hani nerede önceki halin? İşte ilahi takdirat da böyledir dostlar. Allah-u Teala sevgisini, muhabbetini verdiği zaman işitmiş ve itaat etmiş olan insanın hali çok daha farklıdır. Çünkü o yaşadığı her anda aklına geldiği sürece ameliyle, fikriyle Allah-u Teala'yı zikreder. Kainatın efendisine teslim olmuş ise ona mükafatı öyle verilir ki dostlar, öyle verilir ki ahirette ya Rabbi binlerce defa şükürler olsun. Keşke boş geçen anlarımda, vakitlerimde de yine seni zikredebilseydim diye Allah-u Teala'ya o hoşnutluk içinde bile dua eder. Ama dostlar, Allah-u Teala'yı anmayı gafillik, Allah-u Teala'yı anmayı ve onunla beraber olmayı cahillik ve gericilik olarak gören insanların hali perişanlıktır dostlar. Perişanlık. Çünkü onları öyle bir gün bekliyor ki, inanan ve inanmayan herkesi öyle bir gün bekliyor ki, arş titriyor o günün tarihinden. Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. O şiddeti, o kıyametin dehşetini kimse bilemez. Anlatıldığı noktada bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Kıyametin ne olduğu? Küçük kıyamet ölüm, büyük kıyamet surun üflendiği gün. Ve ondan sonra inanan insanlara gösterilen itibar, siz bu dünyada dünyalık muhabbete satmadınız kendinizi, işte cennetin en güzel yerleri diye gösterilecek olan bir grup. Ve ondan sonra da sizler malın, mülkün, sevdanın, fuhşiyatın, haram olan her şeyin peşinde koşup Allah-u Teala'dan uzak kalan ve Allah-u Teala'ya yönelen insanları yolundan çevirmek için uğraşanlar, sizlere de işte azap denir ise öyle bir günde halimiz ne olur dostlar? Ya Rabbi setar. Dua ediyoruz. Ya Rabbi, onlara da anlamayı nasip eyle. Bize de anlamayı nasip eyle. İdrakıyla hayatımıza geçirmeyi nasip eyle diye dua ediyoruz. Bu bir imtihan dünyasıdır dostlar. Bir anda varsın, bir anda yoksun. İnançlı insanlar sıkıntı görür. İnansız insanlar da sıkıntı görürler. Ama kimlerinki derece yükseltir, kimlerininki ceza olarak. Ama bu dünyada cüzi bir cezadır. Ama onlar da yine fıtratını yaparlar. Öyle olsaydı, her Allah yolunda giden insanlar çok rahatlık ve güzelliğin içerisinde olsaydı, sıkıntı olmasaydı, imtihanın ehemmiyeti nerede kalırdı? Müşrik, kafir, bu da görevini yapacak. Zihniyetiyle beraber saldıracak. İnanmış Müslüman da yine aynı şekilde mücadelesini verecek. Ve ondan sonra da terazi kurulacak mahşer gününde. Allahu Ekber. O günün şiddetinden Allah-u Teala'ya sığınırım. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur dostlar. Kıyamet ve cehennem, cennet noktasında o mizanın kurulması, o sıkıntıların etrafı içerisinde acaba cennetlik miyim, cehennemlik miyim düşünceleri. Ve ondan sonra da Allah-u Teala'nın size verileceği hüküm. Ondan sonra da gel Rabbini bilen, dinini bilen, Habibini bilen insan Allah-u Teala'nın yolunda hayır hasenat yapmadığı sürece, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için secdeye varmadığı sürece, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmekten kaçtığı sürece, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getiren insanların üzerine çöktüğü sürece, kendini bile bile yok eden kimsedir. Ve onun da hesabı çok çetin olacaktır dostlar. Allah-u Teala böyle bir günden bizi muhafaza buyursun. Elbette gelecek ama o gün Habibinin yanında olanlardan eylesin bizi inşallah. Allah için söylüyoruz. Rabbim inşallah nefsimizle konuşmaktan uzak tutsun bizleri. Hakiki büyük saadet dostlar, hakikaten Allah'a yakınlık iledir. Bunu bilmek gerekir. Allah-u Teala peygamberleri vasıtasıyla beşeriyete bildirmiştir bunları. Bildiri ve davetin en güzeli de peygamberler peygamberi, alemlerin rehberi, kainatın efendisi, büyük sevgili Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilen Kur'an-ı Kerim'dir. Ve İslam ahlakı Muhammediyesidir inşallah. Kurtuluş ve saadetin yegane anahtarı olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah tevhidinde Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine vasıta ve dostlarına rehber kılmıştır. Var mı günümüzde şu anda ben işte Allah-u Teala'yı duymadım, bilmiyorum diyen, veyahut da var mı ki ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi duymadım diyen, en azından şu memleketimize, İslam aleminde ve dünya biliyor, birçoğu biliyor. Çoğu da biliyor aslında. Ama nasipli olanlar var, nasibi olmayanlar var. İlahi takdirat böyle. Memleketin içinde de aynı şekilde. Allah Resulü'nü bilen var, bilip de işine gelmeyip de yolundan gitmeyen var. Bu da ilahi takdirat. Çünkü eğer işittiği, inandığı takdirde yine bu yolun peşinden gitmediği sürece, nefsini önüne projektör yaptığı sürece şimdiden akıbetini hazırlıyor demektir. Allah muhafaza buyursun. Allah-u Teala bütün dostlarını onun ümmetine hizmet ile görevlendirmiştir dostlar. Yüksek şerefi Kur'an-ı Kerim'de bildirerek umumi şefaat selayetini vermiştir. Günümüzde öyle zihniyetler var ki vallahi şakır şakır Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaatini kabul etmiyorlar. Böyle kardeşler de var. Allah hidayet etsin inşallah. Onun ümmetinden olmak saadetinin sonsuz hamdını ne kadar tekrarlasak, ona, al ve ashabına, zürriyetine ve ona tabilere Allah-u Teala'dan salat ve selamların en güzelini gönderiyoruz. Her zaman için Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz. Ve bilmeyenlere de ya Rabbi bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı diyerek onlar için de kainatın efendisinin buyurduğu gibi biz de böyle dua ediyoruz dostlar. Çünkü artık öyle bir hale getirdik ki nefsimizi put haline getirdik. Dünyada bizim menfaatlerimize ehemmiyet veren şeylere neredeyse haşa secde eder vaziyete geldik. Bizim secde etmemiz gereken yer Allah-u Teala değil mi dostlar? Kendimizi ona yöneltmemiz ve onun yolunda gitmemiz gerekmez mi? Ama nefsimizin istediği şeylerin peşinde artık onlara secde eder hale geldik. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Ve öyle bir ortamdayız ki, vallahi billahi öyle bir gafletin içerisindeyiz ki, hala ve hala birçok kardeşimiz Allah için ardına secdeye hala gelmiyor. Allah için secdede namaz kılmıyor. Bu insanın çok zoruna gidiyor. Nasıl böyle bir hataya düşer Allah'ın Resulü'nün ümmeti? En azından inandım işittim diyen, inançlı olan ve Allah-u Teala'yı, dinini, Resulü'nü bilen insanlardan arnı secdeye hala gelmemesi ne ehemmiyetsizliktir. Namaz öyle bir meseledir ki dostlar. Namazın ehemmiyetini şu şekilde düşünebilirsiniz. Allah-u Teala namazı Cebrail Aleyhisselam'la vahiyle de gönderebilirdi dostlar. Cebrail Aleyhisselam'a her zaman indirdiği vahiylerle namazı yine tebliğ edebilirdi Allah Resulüne bu şekilde kılınsın diye. Ama Allah-u Teala onu Miraç hediyesi olarak verdi Allah Resulüne. Ne kadar büyük bir hediye ve ehemmiyette huzur-u ilahide Allah-u Teala ile göz göze görüşüyor. Allah-u Teala teşkilat olmasın, karşı karşıya görüşüyor alemlerin efendisi ve orada en büyük ehemmiyet olan namazı veriliyor ona. Bu kadar önemli işte namaz. Namazdan hiçbir şekilde dönüş olamaz. Hiçbir şekilde akıl bali olmazsın veyahut da efendim tamamen adi dengen yerinde olmaz ki muaf olasın. Allah-u Teala namazı o kadar ciddi bir şekilde vermiş ki diyor felç olan bir insan bile diyor hiçbir azatı çalışmasa dahi gözleriyle yine kılacaktır diyor. Muaf olsa onlara olurdu. Neredeyse ölmüş gibi, bitkisel hayatta gibi neredeyse. Hiçbir azası bile hareket edemese gözünle kılacaksın diye emir var. Ona bile müsaade edilmemiş. Ashaba bile biliyorsunuz zamanında ashab harp esnasındayken, Allah için harp ederlerken bile bir grup ashab ön tarafta savaşırken bir grup namaz vakti geldiğinde arkaya geliyor ve orada iki rekat olarak seferi olaraktan kılıyorlar. Bir eller ayaklarını gözleri de secdede ve namaz savaş esnasında. Ve ondan sonra tekrar selamı veriyor, koşuyor cephede yine kaldığı yere, öbürleri geçiyor arkaya. Onlar canlarını vermeye gitmişler oraya. Onlara bile muaf değil. Ama bugün Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinden inandım, işittim, itaat ettim, ya Rabbi beni affeyle, mağfiret eyle diyen ümmeti Muhammed, bunun birçoğu hala ağırına secdeye gelmiyor. Bu ne büyük bir gaflettir. İşte ben buralarda takılıyorum dostlar. Samimiyet dediğimiz zaman artık samimiyetin kelimesi kalplere rahatlık vermiyor. Çünkü bu samimiyetlik değil. Ta ki bunu yapabilmek için illa başına büyük bir musibet mi gelmesi lazım? İlla Allah-u Teala'nın emrini yerine getirip de alnının secdeye gelebilmesi için sana gökten bir terennüm mü verilmesi lazım? Büyük bir ortama mı girmen lazım? Ya imtihan dininin direğini yıkar diyor kainatın efendisi. Allahu Ekber. Allah rızası için sesleniyorum dostlar. Kainatın efendisine malumunu soruyorlar. Ya Resulallah, mahşer gününde alemlerin efendisi sen ümmetini nasıl tanırsın diye ne buyuruyordu kainatın efendisi orada? Ben onları diyor abdest azalarının parıltıları ve pırıltılarıyla nurlarıyla tanırım diye. Ümmet nurlanmak istemiyor galiba. Abdest azalarını banyodan banyoya mı yıkıyor acaba? Çünkü öyle bir ortamın içerisindeyiz ki dostlar, dine iki değil dört elimizle sarılmamız gerekirken, Allah-u Teala'nın emirlerine bütün gücümüzle sarılmamız gerekirken ve dinin tebliğisi noktasında her yere mümkün olduğu kadar uzanaraktan insanlara İslamiyet'i anlatmamız ve onlara elimizden gelen güzelliği göstererek kainatın efendisinin sünnetleriyle Allah-u Teala'ya dinimizi davetle tebliğ etmemiz gerekirken, onun ümmeti hala bir bölümü namaz kılmaktan gafil. Ondan sonra tabii ki ben dua ettiğim zaman hakikaten kendimi veremiyorum veyahut da işte şu işlerim olmuyor dediği zaman aynaya baksın. O ayna ona neler söyleyecek biliyor musunuz dostlar? Kılmayanlar baksın, bakalım onlarınki neler söyleyecek. Söylemek istemiyorum. Allah-u Teala'ya sığınırım nefsimle konuşmaktan. Rabbim bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Hakikaten samimiyetsizliğin içerisinde artık boğuluyoruz. Çünkü her şey rüya oldu. Her şey gösteriş oldu. Bir ibadet yaparken bile birçok insanlar, bazı insanlar ibadetinin bütün örneklerini ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Amellerini ortaya dökmeye çalışıyorlar. Ama diyor gün gelecek diyor yaptığı namaz suratına vurulacak. Gün gelecek yaptığı tuttuğu oruç yüzüne çarpılacak. Rüya o gösteriş olduğu sürece amelden ne fayda bekleyebilirsin ki? Çok zor. Allah-u Teala dilerse yine olur ama samimi olmadığın sürece yalancıların tuttuğu oruca benzer tutulan oruç. Samimi olmadığın sürece yalancıların kıldığı namaza benzer kılınan namaz. Allah-u Teala bizi o kadar çok seviyor ki dostlar. Ama kainatın efendisinin hatırına seviyor da. Hani hatırlarsınız kandil gününde bir şey aktarmıştık. İnşallah onu yine aktarmak istiyorum ki bir nebze faydası olsun diye. Saçı sakalı ağarmış ümmeti Muhammed'den biri Allah-u Teala'nın huzuruna getirilir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu sorar. Kulum sen şu günahları niye yaptın? Şu hatayı niye yaptın? Kul inkar eder. Allah'ım ben onu yapmadım. Bakın karşıda söyleyen ezel ebed sultanı Allah'tır. Doğru sadık Allah'tır. Kulum niye o hatayı işledin? Allah'ım ben işlemedim der diyor. Yaşlı saçı sakalı ağarmış adam öyle der diyor. Cenab-ı Allah der ki peki alın kulumu cennete götürün. Melekler hikmeti sual ederler. Allah'ım sen de biliyorsun ki o günahları işledi. Niçin sözüne itibar edip onu affettin? Diyor ki o Muhammed'in ümmeti, onun ümmetinden saçına sakalına baktım, bükülmüş beline baktım, eğilmiş vücuduna baktım ve yalanını yüzüne vurmaya hayal ettim. Yalanını yüzüne vurmaya hakikaten hayal ettim. Allah ümmeti Muhammed'e merhametinden yüzüne yalanını vurmaya haya ediyor. Sesleniyorum dostlar. Peygamber Efendimizin ifadesi o sana şöyle diyor ama haya ettim diyor ama benim ümmetim Allah'a karşı günah işlemekten utanmıyor, utanmıyor diyor Allah'ın Resulü. İşte günah işlemekten utanmıyor. Çünkü samimi değil ki yüzü kızarsın dostlar. Samimi değil ki yüzü kızarsın. Eğer Allah-u Teala'nın sana bahşettiği lütufları yerine getirmeyip de İslamiyet'in emirlerini yerine getirmeyip de hatalar ve günahlara girdiğin zaman yüzün kızarmıyor ise, hiç kalbinde bir ibre oynamıyor ise, aynanın karşısına geç ve tam ortasına tükür dostum. Vallahi tükür.
Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hemen, ettim hatama gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Adın senin Gaffar iken, ayıp örtücü Settar iken, kime gider sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, tüm dertlere derman Allah. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah.
Bir kere bir ey padişah,
Allah,
etsem dahi